Değerli dinleyicilerimiz merhaba. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir gündeyiz. Önemli bir gündeyiz. Yakın tarihimizin en kritik günlerinden birini yaşıyoruz. 4. yıl dönümündeyiz. Bugün 15 Temmuz. Programımızda inşallah 15 Temmuz'u konuşarak bir girizgah yapacağız. Ardından da yine çok kritik bir gelişme yaşandı geçtiğimiz günlerde. Malumunuz Ayasofya uzun yıllar sonra 1934'te alınan bir kararla müzeye çevrilmişti. Aradan geçen 86 yılın ardından inşallah tekrar aslına rücu ederek cami olarak kullanılmaya başlanacak. 24 Temmuz tarihinde kılınacak namazla inşallah bundan sonra Ayasofya'da o beklenen, özlenen atmosferi hep birlikte yaşayacağız. Bunun için de Rabbimize hamd ediyoruz. Çünkü çok ciddi mücadeleler verildi Ayasofya'da namaz kılmak üzere. Görmeyenler oldu, vefat edenler oldu. Bu güzelliği yaşayamayanlar oldu. Onlara rahmet diliyoruz. Kıymetli hocamız şu an telefon attığımızda, kendisi şehir dışında. İnşallah bu programda böyle uzaktan sosyal mesafe kurallarına uyarak programımızı yapacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba İbrahim Bey. Ben de dinleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. Ve 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum.
Eyvallah hocam. Hocam şuradan başlayalım. Girişte de ifade etmiştim. 15 Temmuz yakın tarihimizde, yani Cumhuriyet tarihinde pek çok darbe girişimi yapıldı. Darbeler yapıldı daha doğrusu. Muhtıralar verildi. 15 Temmuz bunlardan ayıran şey neydi hocam? Hem bu sorunun cevabı bağlamında genel bir değerlendirme alalım sizden.
Evet. Şimdi 15 Temmuz'un üzerinden 4 sene geçti. Ve şüphesiz 15 Temmuz yani modern Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Ben o akşam Ankara'daydım. O zamanlar Ankara'da çalışıyordum ve meseleyi az çok anlamaya başladığımızda hemen İmam Hatip'ten arkadaşlarla beraber Beştepe'ye, külliyenin olduğu yere gitmiştik ve bizzat o gece sabaha kadar jandarma komutanlığının oradaki çatışmaları bizzat görmüştük. Kısmen askerlerle karşı karşıya gelmiştik. Hı-hı. Mevlam o günleri bir daha göstermesin inşallah. Hı-hı. Fakat 15 Temmuz bize aslında şunu gösterdi. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yani modern Türkiye'nin tarihini okuyanlar, az çok bilenler Türkiye'de yaklaşık olarak her 10 yılda bir darbe olduğunu az çok bilirler. İşte 1960 darbesi, 71 muhtırası, 80 darbesi, 97 yılında postmodern bir darbe yapılması vesaire. Ve bu darbelerle dış güçler arasında, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri arasında ciddi bir ilişki olduğu artık çok daha net bir şekilde gözüküyor. Evet. Yani bu saydığımız 10 yıllarda gerçekleştirilen darbelerin Amerika'dan habersiz yapıldığını söylemek tabiri caizse saflık olur. Hı hı. 1960 darbesi sonrasında Alparslan Türkeş'in NATO'ya ve CENTO'ya bağlıyız açıklamasını herkes bilir. Evet. Darbeden sonra Türkiye'ye Jüpiter füzelerinin Rusya'ya karşı, o zamanki Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'ne karşı yerleştirilmesini herkes bilir. Bu darbelerin dış güçlerle ve Amerika ile çok ciddi bir ilişkisi vardı. Ve 15 Temmuz da aslında bunun bir istisnası değildi. Yani yine dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Amerikalı bir komutanın darbenin işte saatlerinde ya da belki bir gün sonra mıydı tam hatırlayamıyorum, şu dakikalarda Türkiye'de güzel şeyler oluyor demesini biz unutmadık. Evet. Dolayısıyla hala bu darbeden sorumlu kişinin, FETÖ terör örgütünün elebaşının Amerika tarafından korunuyor olması da ayrı bir konu. Dolayısıyla artık eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında bir çizgiydi bu 15 Temmuz. Yeni bir dönem başladı. Milletin kutlu direnişi açıkçası bir dirilişe vesile oldu.
Eyvallah.
Yani Mevlam o günleri bir daha yaşatmasın. Tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Ama bu dönüm noktasında unutturmamalıyız. Unutursak darbelere, ihanete tekrar mağduruz. 15 Temmuz'un Haçlıların Kudüs'ü işgal ettiği tarih olduğunu da hatırlamalıyız.
Çok önemli.
Dolayısıyla Kıçakların bu konudaki emelleri, hedeflerine ulaşmadı. Mevlam milletimizin yüzüne baktı, yöneticilerimizin ne diyelim yüzüne baktı ve milletimiz bu badireyi atlatmış oldu. Mevlam bir daha yaşatmasın diyorum.
Amin hocam. Ben de bu vesileyle tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum. İfade buyurduğunuz gibi yaralılarımıza da, gazilerimize de Cenab-ı Hak'tan hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Hocam, Ayasofya meselesini konuşacağız. Aslında şöyle, 15 Temmuz çok kritik bir olay. Belki bir program özellikle bunu konuşmak gerekecek. Nasip olursa başka vesileyle inşallah tekrar 15 Temmuz mevzuna döneriz. Ayasofya hocam bizim içimizde bir uhde olarak uzun yıllardır duruyordu. Bendeniz işte 36-37 yaşında, yaklaşık 8-9 yaşından beri böyle İstanbul'dan uzak, İstanbul'da yaşamadığım dönemlerde Ayasofya'nın resimlerine bakarak avunurdum. İşte İstanbul'a geldiğimde ilk ziyaret ettiğim yerlerden bir tanesi Ayasofya'ydı. Ayasofya'nın açılmasının önemini hocam biraz konuşalım. Ben şahsi duygularımdan belki böyle bahsederim ama tabii benim şahsi duygularımın çok ötesinde hakikatler var. Ayasofya'nın açılması, tekrar ibadete başlanılacak olması, aslına rücu etmesi ne anlama geliyor? Bunun önemi nedir?
Evet. Dediğiniz gibi geçtiğimiz hafta önemli bir kararı hep beraber yaşadık. Yani bu milletin evlatlarının uzun yıllarca beklediği bir karardı bu. O yüzden de çoğumuz sevindik bu karara. Gerçekten hepimiz için bir müjde niteliğindeydi. Tabii çoğumuz sevinirken bir kısım insanlar da üzüldü. Bu Ayasofya 86 yıllık ne diyeyim, garip bir şekilde müze statüsünde olması aslında kabul edilebilir bir şey değildi. Öncelikle tabii kararı daha iyi anlayabilmek için belki Ayasofya'nın Hristiyanlık tarihi açısından, Roma tarihi açısından önemi neydi? Belki onu kavramakta fayda var. Hı hı. Bir defa Ayasofya dünyadaki en eski Hristiyan katedrali olarak kabul ediliyor. Yaklaşık olarak 1500 yıllık bir katedralden bahsediyoruz. Ve 1000 yıl boyunca da bu ünvanını korudu. Yani inşaatından 1000 yıl kadar bir süre içerisinde Ayasofya'dan daha büyük bir katedral Hristiyan dünyasında yoktu. Diğer taraftan Hristiyan dünyasını düşündüğümüzde o zamanlar iki mezhep vardı. Bir işte Vatikan merkezli Katolik dünyası, diğer taraftan da Konstantinopolis merkezli Ortodoks dünyası vardı. Ayasofya ise Ortodoks dünyasının en önemli dini mimarisiydi. Bu bakımdan mesela eğer yurt dışına çıkan dinleyicilerimiz varsa bilhassa Doğu Avrupa'da Ayasofya'nın replikalarını görebilir. Ayasofya ya da Hagia Sophia adında birçok kilise görülebilir. Bunların bir kısmı Ayasofya'ya benzetilmeye de çalışılmış. Ama böyle bir yaklaşım da var. Ortodoks dünyasının baktığı, yöneldiği bir yer. Belki kıblesi bile belki denebilirdi. Bu bakımdan belki ibadete açılmasının akasında ilk tepkinin Rusya'dan gelmesi de aslında çok tesadüfi değil.
Ortodoks olduğu işte, için değil mi hocam?
Evet, Rusya'daki Ortodoks kilisesi ciddi bir tepki gösterdi. Çünkü fetih sonrasında Moskova'nın Ortodoksluğun yeni merkezi olma iddiasında olduğunu biliyoruz. Yani Fatih'in 1453'te İstanbul'u fethetmesinin akabinde Ortodoks'un merkezi çökmüştü ve bu role yeni soyunacak olan coğrafya ise Moskova'ydı. Ve Moskova bunun için de çeşitli diplomatik ataklar da yapmıştı. Mesela zannedersem bunu daha önceki sohbetlerimizde bahsetmiştik. Hı hı. Son Bizans İmparatoru 11. Konstantin'in yeğeni ile bir evlilik bağı kurarak hem Doğu Roma İmparatorluğu ile bir veraset ilişkisi oluşturacak ve aynı zamanda da Ortodoksluğun merkezi olarak Moskova 2. Roma olduğu iddiasında bulunacaktı. Dolayısıyla Ortodoks dünyası bakımından hem Konstantinopolis ve onun biricik mimari eseri olarak da Ayasofya öne çıkıyordu. Son bir şeye daha değineyim bu noktada.
Buyursunlar.
Mesela son birkaç sene de değil mi Rusya ile Ukrayna arasında ciddi krizler var. Kırım'ın ilhakından sonra Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkiler iyice gerildi. Siz hatırlarsınız ya da dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. O dönemler Ukrayna Başbakanı birkaç defa sık bir şekilde İstanbul'a geldi. Ve sonuçta bir anlaşma imzalandı. Kimle imzaladılar bu anlaşmayı? Fener Rum Patrikhanesi ile bir memorandum imzalayarak Ukrayna Moskova Kilisesi'nden ayrıldı ve İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlandı. Hı hı. Yani Ortodoks dünyası açısından İstanbul bu bakımıyla oldukça önemli. İşin tabii ki tarihi boyutu da var. Yani 360 tarihlerinde açılışı yapılıyor. O zamanlar ahşap çatılı bir bina. Dolayısıyla defalarca yangın gibi tabii afetlere maruz kalıyor. Tamirler ediliyor. 415'te tekrar açılıyor. İstanbul'daki çeşitli ayaklanmalarda tekrardan zarar görüyor. Ama bugüne en yakın halini Bizans'ın meşhur imparatoru Justinian döneminde alacak. Justinian daha büyük bir şekilde Ayasofya'yı yeniden inşa edecek adeta. Ve bu 532 yılındaki açılışında Mısır'dan, İzmir, Efes'ten böyle antik coğrafyalardan sütunlar getirilmek suretiyle ciddi bir aslında mimari bir çaba olduğunu görüyorsunuz. 5 yıl gibi kısa bir sürede inşa ediliyor Ayasofya. Bu da mimari açıdan oldukça. Tabii birçok deprem geçiriyor, kubbeleri çöküyor, kubbeleri tekrardan yapılıyor ve bununla ilgili de aslında Ayasofya ile ilgili hem Hristiyan dünyasında hem İslam dünyasında birçok efsaneden, mitolojiden bahsetmek mümkün. Hı-hı. Belki yeri gelirse onlara da değinebiliriz.
İnşallah. Hocam milattan sonra 300'lü yıllarda yapıldığını ifade ettiniz. Şöyle bir iddia var. Evet. Ayasofya'nın aslında ilk yapıldığı dönemde Hazreti İsa'ya inanan müminler tarafından, yani o tahrif olmamış Hristiyanlığa tabi olmayan kişiler tarafından yapıldığını, dolayısıyla daha sonradan işte bizim bildiğimiz tahrif olmuş Hristiyanlığa mensup kişilerce, Ortodokslarca kutsal kabul edilen bir yer olduğunu, aslında cami olmasıyla, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinin ardından cami olmasıyla da aslında rücu ettiğine dair bir takım iddialar var. Ne diyorsunuz, doğru mu bu iddialar sizce?
Yani şöyle söyleyeyim, inşa edildiği tarih itibariyle bakılırsa aslında Hristiyanlığın mevcut olduğu bir dönem. Hatta işte 312 yılında Konstantin'in kendisi zaten Hristiyanlığı kabul etmiş durumda. Ama Konstantin'in oğlu döneminde inşa ediliyor. Yani Konstantinopolis ya da İstanbul'da Hristiyanlığın artık yayılmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Hele Justinian dönemini kabul edersek bu dönem itibariyle Konstantinopolis tamamen Hristiyanlı diyebiliriz. Doğrusu bu tür rivayetlerin kesinliğini test edebilme imkanımız neredeyse yok gibi. Dolayısıyla net bir şey söylemek zor. Ama birçok efsane var. Yani mesela işte en sıklığı bir tanesi de kubbesi sık bir şekilde çöktüğü için çeşitli peygamberlerin mezarlarında kemikler getirilip kubbeye konduğu şeklinde rivayetler de var. Ama burası bir defa Konstantinopolis'in tepelerinden, hani yedi tepeli İstanbul diyoruz ya, onlardan birisinin üzerinde yapılmış çok merkezi bir yer. Dolayısıyla İslam tarihi açısından da düşünüldüğünde peygamberin bir hadisine nail olmak gibi bir hedef de gösterilmiş. Hem Hristiyanlar açısından hem de Müslümanlar açısından bu noktada önem arz eden bir coğrafya ve o coğrafyanın merkezinde bulunan bir mabetten bahsediyoruz. Ama demin de ifade ettiğim gibi bu rivayetleri, efsaneleri çoğu zaman test etmek mümkün olmuyor açıkçası.
Eyvallah. Peki Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra atıyla şehrin içerisinde yürüyerek Ayasofya'nın önüne kadar geliyor. Ondan sonra atından iniyor. Ayasofya'nın içerisine giriyor. Bazı askerlerin duvardaki mozaiklere zarar verdiğini görüp onları durduruyor ve çok sert şekilde cezalandırıyor. Ardından burada bir şükür namazı kılıyor ve orayı cami olarak ibadete açıyor. Fatih Sultan Mehmet açısından Ayasofya'nın önemi neydi hocam? Mesela Fatih niçin Ayasofya'yı yıktırabilip yerine yeni bir cami yaptırabilecekken niçin bunu yaptırmamıştı?
Evet. Şimdi aslında önceki programlarda İstanbul'u ve fetih meselesini konuşmuştuk. Yani 29 Mayıs Salı günü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethediyor ve şehre giriyor. Aslında düşünün, savaşın yapıldığı gün şehre bir komutanın, bir sultanın girmesi oldukça riskli. Evet. Ama bir hadisi şerife nail olmak, o müjdeye nail olmak meselesi var. İstanbul'u merak ediyor bir defa Fatih Sultan Mehmet, onu görüyoruz. Ve Topkapı, Edirne Kapı arasından şehre girerek divan yolu üzerinden Ayasofya'ya doğru ilerliyor. Ayasofya buraya kadar atıyla geliyor, atından inerek Ayasofya içine giriyor. Burada sığınan işte Hristiyanlara Latince bir konuşma yapıyor. Bu da ilginç.
Müthiş
yani
bir şey.
Latince onlara işte mealen emniyettesiniz diyor. Yani güvenlikler açısından onlara bir teminat veriyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi şükür namazı kılıyor ve bu namaz Ayasofya'daki ilk namaz oluyor. Ve ifade ettiğiniz gibi bu Ayasofya giriş sırasında bir askerin, bir yeniçerinin işte bir mermeri sökmeye çalıştığını görüyor. Ve onu ciddi şekilde azarlıyor. Hatta kimi rivayetler cezalandırdığını söylüyor. Niçin bu zararı yapıyorsun dediğinde din adına diye hatta bir cevap alıyor. Fatih ise artık burası devletin mülkü olduğunu ifade ederek bu tahribatı önlemeye çalışıyor. Tabii Fatih yeni bir cami yaptırabilirdi ki yaptırdı da. Yani Fatih'in İstanbul'u yeni baştan imar ettiğini biliyoruz aslında ama bu zaman alan bir şeydi. Ve Fatih hatırlarsanız İstanbul'u fethettikten sonra kullandığı ünvan Kayseri Rum. Yani Roma İmparatorluğu'nun da ben Kayseri'yim, Sezar'ıyım aslında bulunuyor. Roma'nın, Hristiyan dünyasının en önemli mimari eserinin de sahibi olmak ve onu kılıç hakkıyla camiye çevirmek ki bu bir gelenekçe fethedilen coğrafyada en büyük mabedin camiye çevrilmesi bir gelenekti. Ve Fatih de bunu yaparak Ayasofya Camii'ni kendi hayratının ilk eseri olarak vakfediyor. Yani bir vakıf kuruyor. Ebu'l-Fetih Sultan Mehmet Vakfı'nı kuruyor. Ve daha sonra buraya çeşitli gelir kaynakları da bağlamak suretiyle işte kapalı çarşıda dükkanlardan tutun da birçok arazinin gelirleri vesaire devasa bir vakıf kurulmuş oluyor. Fatih Ayasofya'nın kubbesine kadar çıkıyor ve şehri temaşa ediyor. Evet. Yani savaştan etkilenen şehrin aslında nasıl zarar gördüğünü, işte çeşitli yerlerinde yangınlar olması, nüfusun kaçması vesaire bunları o dönemi anlatan kronik tarih eseri olan Tursun Bey'in eserinden aslında öğreniyoruz.
Çok özür dilerim hocam.
Buradaki önemli...
Hocam çok özür dilerim. Bir şey sormak istiyorum. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girdiğinde Ayasofya'da çok bakımsız ve onarıma muhtaç bir haldeymiş değil mi? Böyle rivayetler de var çünkü.
Tabii. Yani Ayasofya ile ilgili çok rivayet var. Hatırlarsanız bu daha şehir muhasara altındayken bile işte Ayasofya'nın kubbesinden çeşitli ruhların göğe yükseldiğine, yani manevi korumanın bile kalktığını, Hristiyanların üzerine ciddi bir ümitsizlik çöktüğünü vesaire biliyoruz. Bu noktada Ayasofya, evet yani yakın zamanda onarım yapıldığında ben okumadım yani fetih öncesinde. Şöyle bir şey var hatta onu söyleyeyim. Zaman zaman depremlerden zarar gördüğünü söylemiştik ama henüz İstanbul fetih fetholunmadan önce Edirne'den bir Türk'ün Ayasofya'nın tamirinde çalıştığını kaynaklar yazıyor. Ve bu Edirneli usta ya da mimar diyelim Ayasofya'daki bakım ve onarımı sırasında bir minarenin de kaidesini koyduğu ya da hazırladığı şeklinde bir rivayet vardır. Yani aslında Ayasofya hem mimari olarak ya da bir bina olarak hem de bütünü ve genel anlamda şehir olarak Konstantinopolis'in bir ne diyelim düşüş içerisinde olduğu söylenebilir. 1204 yılındaki Haçlı Seferi, 4. Haçlı Seferi'nde bir defa Ayasofya yağmalanmıştı. Yani burada çok detaylarına girmek belki konuyu saptırmak olabilir ama Katolik dünyası ve Ortodoks dünyası arasında çok ciddi bir rekabet söz konusuydu, mücadele söz konusuydu. Bu iki mezhebin liderleri birbirlerini aforoz ediyordu. Dolayısıyla bizim çoğu zaman söylediğimiz bir tabir vardı değil mi? Çoğu zaman şunu tekrarlarız. Katolik külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi yeğleriz ifadesi. Yani Katoliklerin, Latinlerin 1204 yılından sonra yaklaşık işte 50 küsur yıl İstanbul'da işgal etmiş olmaları, Ayasofya'nın da birçok ne diyelim eserlerinin kaçırılmasına, Avrupa'ya götürülmesine neden oluyor. Bu noktada ciddi bir tahribatın fetih öncesinde de başladığını söylemek mümkün. Burada tabii fetih sonrasındaki diğer bir husus da şu. Fatih şükür namazını kılıyor ve akabinde hemen talimatları veriyor. Cuma namazı için hazırlıkların yapılması için. Nasıl ki bugün de işte ibadete açıldı Ayasofya ama ilk cuma namazı 24 Temmuz'da kılınacak. İnşallah. Dolayısıyla çok kısa zaman zarfında işte yoğun bir şekilde ustalar camiyi cuma namazı için hazırlıyorlar. Fresklerin üstü mermerlerle kapatılıyor. Geçici olarak çeşitli işte hünkâr mahfili vesaire yapılıyor. İlk cuma namazını kim kıldırdı? Bu konuyla da ilgili böyle farklı rivayetler var. Dinleyicilerimizin bir kısmı bunlara vakıftırlar. Hı-hı. Ama meşhur bir rivayet vardır ki o da Fatih Sultan Mehmet'in aranızda ikindinin sünnetini kaçırmayan namaz kıldırsın teklifini yapması. Tabii kimse çıkmayacak ve Fatih kıldıracak bu rivayete göre. Ve Fatih yine tekbir alırken, namaza başlarken 3 defa tekbir alması, ancak namaza 3. tekbirle başlaması, yine işte o 3. tekbirde ancak Kabe'yi görebildiğini söylemesi, bu zaman zarfında da işte Hızır Aleyhisselam'ın Ayasofya'nın kıblesini döndürdüğü şeklinde bir rivayet vardır. Evet. Fakat açıkçası birçok eserde, tarih eserinde ya da bizim vekainame dediğimiz eserlerde bu konuya pek değinilmez. Yani en eski eserler olarak Aşık Paşazade'de, Neşri'de bu konuda bilgi yok. Cuma namazını rivayete göre Akşemseddin kıldırıyor. Yani Akşemseddin'in kıldırdığına dair rivayetleri mesela Gelibolulu Mustafa Ali'de, Solakzade gibi tarih kitaplarında görüyoruz. Evliya Çelebi ise daha ikisinin ortasını bulan bir rivayetten bahsedecek. O da şudur. Hutbeyi Fatih Sultan Mehmet'in okuduğunu ama hutbeden sonra namazı Akşemseddin'in kıldırdığını ifade edecektir. Burada da ilk cuma namazı kılınmak suretiyle artık Ayasofya Camii bir ulu camiye dönmüştür. Yani İstanbul'un o zamanki şartlar içerisinde en büyük camisi olmuştur diyebiliriz.
Evet. Hocam dilerseniz bir ara verelim, ardından bu güzel konuyu konuşmaya devam edelim. Hakikaten insanların da başta benim olmak üzere dinleyicilerimizin de ilgisini çekecek güzel şeylerden bahsediyorsunuz. Efendim kısa bir ara veriyoruz, aranın ardından inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Bugün hepimiz için, hepimiz açısından çok mühim bir meseleyi, Ayasofya'yı konuşuyoruz. Özlemle, hasretle beklediğimiz o karar geçen hafta alındı. Allah'a şükür inşallah 24 Temmuz tarihinde de ilk cuma namazıyla kılınacak, ilk cuma namazıyla ibadet başlamış olacak. Hocam aradan önce Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişinden sonra Ayasofya'da ne yaptığını biraz konuştuk. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra şehri inşa ettiğini, yeni baştan imar ettiğini ve bir imparatorluk başkenti yaptığını ifade ettiniz. Fatih sonrası Ayasofya'nın durumu nedir İstanbul'da hocam?
Evet. Fatih aslında sadece Ayasofya'yı camiye çevirmiyor. Aslında şunu göreceğiz. Fatih döneminde ve sonrasında burası yavaş yavaş bir külliyeye dönecek. Yani daha kompleks bir yapıya dönecek. Hı hı. Yani biz bugün belki sadece Ayasofya'yı bu zamana kadar müze olarak ziyaret ediyorduk. Ama bunun o yapı bütünün içerisinde caminin yanı sıra birçok eser var. Mesela çoğu zaman çok dile getirilmese de burada büyük bir medrese var. Hmm. İstanbul'un ilk medresesi Ayasofya Papaz Odaları'nda yapılıyor. Yani bu Fatih Camii'nin etrafındaki sahne-i samandan çok önce. Hmm. İki katlı bir medrese ve buranın müderrisleri, hocaları arasında çok önemli isimler var. Molla Hüsrev gibi, Ali Kuşçu gibi bilim adamları var. Ve 19. yüzyılda bile yaklaşık 200 talebesi olan İstanbul'un en kalabalık medresesinden bahsediyoruz. Ama bugün hani 34 yılında müzeye çevrilmesinden bahsediyoruz. Tabii bu medresenin başına gelenler de caminin başına gelenlerden çok farklı değil.
Evet.
Yani önce 1924 yılında Öksüzler Yurdu'na dönüştürülecek. Daha sonra cami müzeye çevrilirken de medresenin eski eser ya da tarihi eser özelliği olmadığı iddia edilerek burası da tamamen yıkılacak. Böyle garip durumlar da var. Fakat şunu özellikle dinleyicilerimizin ne diyelim düşünmesini istiyorum. O da şu. Henüz Sultan Ahmet Camii yok. Dolayısıyla Ayasofya fetihten sonra camiye döndürülmesiyle birlikte İstanbul'un Ulu Camisi oluyor.
Hı hı.
Ve bu Ulu Cami ifadesini aslında Ayasofya-i Kebir, yani Cami-i Kebir gibi, Ulu Cami gibi sıfatlarla bunun korunduğunu görüyoruz. Ayasofya ismi bile korunuyor. Evet. Ayasofya İngilizce ya da Latince Hagia Sophia ifadesinden gelir. Kutsal bilgelik anlamında. Ama pratikte günlük kullanımında özellikle Ayasofya-i Kebir Camisi'nin bir protokol camii olduğunu görüyoruz. Yani Sultanahmet'in olmadığı bir dönemde devlet erkanının, sultanın özellikle sık sık gittiği, Ramazan'da teravihlerin, bayram namazının, Kadir Gecesi'nin bu camide kutlandığı bir dini pratikten bahsetmek mümkün.
Hı hı.
Osmanlı döneminde tabii ki daha sonraki padişahlar döneminde birçok ilave yapılıyor. Özellikle minareler çok sonra farklı padişahlar tarafından ilave ediliyor. İlk minareyi Fatih Sultan Mehmet döneminde ahşap olarak yaptırıldığı düşünülüyor.
Evet.
Ama daha sonra 2. Beyazıt, işte Mimar Sinan tarafından 3. Murat'ın 2 tane minare yapmasıyla bu minare sayısı 4'e çıkacaktır. Ve 1740'lı yıllarda ciddi bir 1. Mahmut döneminde onarımdan geçecek. Kütüphane yapılacak, şadırvan, sıbyan mektebi, aşhane, imaret, muvakkıthane, çeşmeler, sebiller. Yani tam anlamıyla bir külliyeye dönüşecek.
Hı.
Ki bugün bile Ayasofya'nın bahçesinde ciddi bir hazire vardır.
Evet.
Yani 5 padişahın türbesi bulunuyor burada. 3. Murat, 3. Mehmet, 1. Mustafa, Sultan İbrahim, 2. Selim, bunların türbeleri burada. Ve bunların çocukları, hanımları, yaklaşık 150'ye yakın hanedan üyesinin mezarı burada bulunuyor. Bu açıdan oldukça önemli bir külliye, bir kompleks diyebiliriz.
Hı hı.
Yine Ayasofya deyince aklımıza meşhur hat yazıları gelir.
Evet.
Bu hat yazılarının bir kısmı Darussade Ağası Beşir Ağa'nın kendi hattıdır. Bu önemli. Ama yine halk arasında da çok konuşulan ve bilinen bir gerçek vardır ki orada Ayasofya içinde hala duran Allah, Muhammed ve 4 halifenin isimlerinin yazıldığı devasa levhalar vardır. Hı hı. Hat levhaları var. Bunlar 1840'lı yılların sonlarında Mustafa İzzet Efendi tarafından yapıldı ve 7,5 metre çapında, yani kapıdan bile çıkmıyor.
Evet, zaten çıkarılamıyordu.
Bu konuda Semavi İyice'nin kitaplarında çok güzel bilgiler var. Orada Ayasofya müzeye çevrildikten sonra içindeki birçok eserin aslında etrafa dağıtıldığı, korunmadığı şeklinde bilgiler var.
Hı hı.
Muhtemelen bu büyük levhalar da kapıdan çıksaydı herhalde günümüze ulaşmazdı diye tahmin ediyorum.
Evet.
Ama çok sık bir şekilde tadilat ve tamirattan geçiyor. Yani Mimar Sinan'ın tarafından payandaların yapılması herhalde bu mimari eserin günümüze ulaşmasındaki en önemli sebeptir. İkinci Mahmut bir tamirat yapıyor. Abdülmecit döneminde meşhur İsviçreli mimar Fossati'ye onarım yaptırılıyor.
Hı hı.
Fossati birçok noktada iyi şeyler yapsa da bazı ayetleri kapattığına dair rivayetler de var. Böyle irili ufaklı küçük onarımlarla aslında Cumhuriyet dönemine ya da 1934'te müzeye çevrilmesine kadar ayakta kalmayı başarıyor diyebiliriz.
Eyvallah. Şimdi tam yeri geldi. Aslında siz küçücük de olsa değindiniz ama burada tabii bu konuyu açacağız şimdiki soruyla beraber. Bu hat levhaları hocam çıkarılmaya da çalışılıyor. Hatta işte ifade buyurduğunuz gibi kapıdan geçmeyince acaba bunları kırsak mı filan diye düşünülüyor. Daha sonra oluşabilecek tepkiler değerlendirilerek vazgeçiliyor. Hatta Semavi Eyici Hoca rahmetli anlatıyordu, işte ben gittim oraya, duvar dibine istiflenmiş şekilde gördüm. İşte oradaki görevli kişiye bak, bunlara zarar gelirse başına büyük iş alırsın diye söyledim filan demişti. Müzeye çevrilme konusu çok hazin hocam. Nasıl gerçekleşiyor? Bu karar nasıl alınıyor?
Şimdi tek parti iktidarının bir defa camilere karşı muamelesi konusunda defteri oldukça kabarık. Eyvallah. Yani bu konu hepimizin malumu. Camilerin satılmasından tutun da ahırlara ve depolara çevrilmesi ve müzeye dönüştürülmesi gibi aslında birçok farklı uygulama örneğini görüyoruz. 4-5 ay önceydi herhalde, Turing kurumu bir kitap bastı. İstanbul Camileri diye 3 ciltlik bir eserdi. Hatta meclis başkanı o zaman İsmail Kahraman Bey de gelmişti tanıtım toplantısına. Resimler vardı. Yani Cumhuriyet dönemi camilerin kullanımına dair resimler. Kimisi işte yatakhane olmuş, depo olmuş, ahır olmuş. Bunlara dair envanter sağlıyordu. Bu noktada aslında biz Ayasofya'nın işte Bakanlar Kurulu kararıyla camiye çevrilmesini biliyoruz ama müzeye çevrilmesini biliyoruz ama müzeye çevrilen tek cami de Ayasofya değildi. Mesela Kariye Camii, Edirne Kapı'daki yine Hristiyanlık tarihi açısından çok önemli olan bir kiliseydi burası. 1945 yılında orası da müzeye çevrilmişti. Bu noktada tek parti iktidarının ciddi bir kalın bir defteri var, öyle söylemek lazım. Bakanlar Kurulu kararıyla tabii 1934 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınıp Müzeler Genel Müdürlüğü'ne devrediliyor ve müzeye çevriliyor. Kimi rivayetlerde bu teklifin Amerika'dan geldiği söyleniyor. Bu dönemlerde aslında Amerika'dan gelen çeşitli araştırmacılar var. Ayasofya'nın mozaiklerini özellikle araştıran kişiler var ve bu çok uzun yıllar sürecek bir çalışma oluyor. Hı hı. Ama dönemin konjonktürüne de uygun bir şekilde maalesef 1934 yılında bir vakıf olan ve vakıf mülk nedir? Yani dokunulmaması gereken bir mülktür. Ancak vakıf olmasına rağmen müzeye çevriliyor ve aynı zamanda demin de ifade ettiğim gibi medrese kısmı yıkılıyor. Bu tabii ki durum 86 yıl boyunca garip bir şekilde devam edecek. Ta ki geçen haftaki Danıştay kararına kadar. Kimileri Ayasofya'da zaten ibadet ediliyordu diyor. Ama bugün Ayasofya'nın arka kısmında küçük bir yerde ibadet yapılmasını kastediyorlar. Ama burası Ayasofya'nın içerisi değil. Yani dışarıdan ne diyelim, bir müştemilat gibi bir yer.
Mescit gibi değil mi hocam?
Efendim?
Mescit gibi.
Aynen öyle, mescit gibi. Evet. Yani Ayasofya'nın bir parçası olduğunu iddia etmek pek doğru olmaz. Dolayısıyla geçen haftaki Danıştay kararıyla bu 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmiş oldu. Ve hemen akabinde de Cumhurbaşkanı bu mabedi Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrederek aslında bir an evvel cami statüsüne geçmesi için hazırlıkların başladığını görüyoruz. Aslında benzer bir şeyi yaklaşık bir yıl önce gördük. Ve evet, belki de siyasi iktidar bunu açıkça ifade etmiyor ama bir hazırlık yapıldı. Neydi o? O da 2019 yılında Kariye Müzesi hakkında da Danıştay bir karar vermişti. Yani Kariye Müzesi'nin müze olmasını sağlayan kararı Danıştay iptal etmişti. Ve o iptal kararında da devlet vakıfları muhafaza eder, vakıflara müdahale etmez prensibiyle hareket etmiş. Bu noktada da Kariye Müzesi kararı Ayasofya'nın ibadete açılması için bir öncü olmuştu diyebiliriz. Eyvallah. Bu vesileyle aslında aklıma bir şey daha geldi.
Buyursunlar hocam.
Yani Türkiye'de, yani gerek İstanbul'da gerek Türkiye'de Ayasofya adıyla anılan birçok mabet var. Bunların bir kısmı gerçekten fetihten önce de Ayasofya ismiyle anılan eserlerdi. Ama bir kısmı daha sonra Ayasofya ismine dönüştürülmüş eserler de var. Mesela hem İstanbul'da Küçük Ayasofya Camii var ya da İznik'teki Ayasofya Kilisesi vardı. Bu da yakın zamanda birkaç sene evvel tekrardan ibadete açıldı ki İznik'teki bu Ayasofya Kilisesi de konsül toplantılarının yapıldığı önemli bir kiliseydi. Dolayısıyla son 5-10 yıl içerisinde aslında bu tür önemli mabetlerin Osmanlı'daki uygulamalarına yeniden döndürüldüğünü görüyoruz ki bu da birçok inanan insan için gönüllere su serpen bir uygulama, garabet uygulamalarının bir şekilde sona ermesi anlamına geliyor.
Evet. Hocam, Fatih Sultan Mehmet Han 1453'te İstanbul'u fethetti, yaklaşık 550 küsür sene önce. Yani o dönem biraz böyle amiyane tabir olacak belki ama bir tokat attı ve sesi hala yankılanıyor hocam, Avrupa'da özellikle. Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması da özellikle yabancı basında, başta Ortodoksların merkezi olarak görülen, daha doğrusu pek çok Ortodoksun barındığı Rusya'dan ciddi tepkiler geldi. Keza çok fazla ilgisi olmamakla beraber Vatikan'dan, Papa'dan tepkiler geldi. Keza işte İngiltere'de, Amerika'da bir takım kurum ve kuruluşlar tepki gösterdiler. Yabancı devletlerin tepkisini nasıl yorumlamak gerekir?
Evet. Şimdi ben açıkçası Türkiye'nin bu süreci iyi yönettiğini düşünüyorum. Hı hı. Öncelikle bu bir egemenlik hakkıdır. Yabancı devletlerin bu konuda hiçbir şekilde müdahalesi söz konusu olamaz. Yapılan açıklamalar Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahaledir. Hı hı. Bu oldukça önemli bir, ne diyelim, Türkiye'nin savunmasıydı. Güzel bir şekilde ifade edildi. Dün akşam da Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinledim. Bu tepkileri değerlendirirken güzel bir cümlesi vardı. O da şuydu. Yani biz Ayasofya'yı kiliseden camiye değil, müzeden camiye çeviriyoruz, evet, dedi. Yani müthiş. Aslında çok uzun bir süredir, 1453'ten beri bu mabedin statüsü zaten camiydi. Hı. Yanlışlık son 86 yılda yapılan uygulamaydı. Dolayısıyla kimileri şöyle düşünüyor aslında. Sanki işte kilise camiye çevriliyor ve Cumhurbaşkanı'na da Fatih Sultan Mehmet rolü biçiliyor bir şekilde. Sanki böyle ne diyelim, fetih çağında yaşıyormuşuz da Türkiye'de böyle fetih çağına uygun bir şey yapıyormuş gibi eleştiriyor bazıları. Evet. Yani biz 21. yüzyılda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu tür atraksiyonlara çok gerek yoktu vesaire gibi yaklaşanlar var meseleye. Ya da kimisi işte 21. yüzyıldayız, hümanizme, işte dinlere saygıya vesaire gibi, işte aykırıdır bu tür ibadeti açma kararları vesaire gibi eleştiriyor. Maalesef bazı romancılarımız vesaire, kendini aydın telakki eden bazı insanların
Nobel ödülü değil mi
söz konusu? Evet. Ama yani meseleye hümanizm, dinlere saygı gibi vesaire bakılması işin hikaye kısmı diye ben açıkçası görüyorum. Hı hı. Geçen hafta İbrahim Bey aynı zamanda, değil mi, Avrupa'nın ortasında Srebrenica'da yaşanan bir soykırımın yıl dönümüydü, değil,
evet,
mi?
Evet.
8372 kişi katledildi burada. Hı hı. Yani hümanizm diyoruz, dinlere saygı vesaire, insan hakları diyoruz. Yani bunlar sadece bizim için geçerli ifadeler mi? Yani Müslümanlar öldürülürken hiç bunlardan kimse bahsetmiyor.
Tabii. Hocam ya çok da özür dilerim, affedersiniz. Yani bu konu gündeme, buyurun, geldiğinde benim aklıma da şu geliyor. Bunu ben birkaç yerde sordum ama hatta söyledim. Hatta yazmak da istiyordum, sonra vazgeçtim ama buradan söylemiş olayım. Yani Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesine rahatsız olan arkadaşlar acaba Fener Rum Patrikhanesi'nin kiliseden müzeye dönüştürülmesini kabul ederler miydi? Bu çok, evet, yani şimdi sonuç itibariyle Türkiye bağımsızlık hakkını kullanıyor ve yanlış bilmiyorsam hocam uluslararası hukuka aykırı da bir durum söz konusu değil, değil mi?
Neye aykırı bir durum söz konusu değil?
Uluslararası hukuka. Yani Türkiye uluslararası hukuka aykırı bir eylem gerçekleştirmiş olmadı Ayasofya'yı camiye çevirerek.
Kesinlikle onunla ilgili bir durum söz konusu. Yani burada uluslararası hukuku ilgilendiren hiçbir şey yok.
Evet, evet.
O yüzden yabancı devletlerin müdahale etmesine olanak tanıyacak hiçbir husus söz konusu değil.
Evet.
Yani ben tekrar edelim, yani bizim Endülüs'te camilerimiz vardı. Yani kiliseden çevrilmemiş camiler. Yani, evet, sıfırdan Müslümanların inşa ettiği camiler vardı.
Şimdi kiliseye çevrilmiş.
76 yılında yapılmış Kurtuba Camii. Evet. Ama ne oldu? 1236'da camiye çevrildi, katedrale çevrildi. Hı-hı. Ya da bizim Balkan coğrafyasında yaptığımız yine sıfırdan inşa ettiğimiz, yani kiliseden dönüştürmeden sıfırdan inşa ettiğimiz onlarca, yüzlerce cami var. Bunlar ne durumda? Yerlerinde yerler esiyor.
Evet.
Bir kısmı mimari olarak duruyor, işte dönüştürülmüş, kafe yapılmış, bar yapılmış vesaire. Dolayısıyla yani bu oldukça gerçekten garip bir durum. Yani yabancı devletlerin tepki vermesi oldukça garip bir durum. Bazıları da gayrimüslimlerin ibadet özgürlüğü engelleniyor gibi göstermeye çalışıyor ki bu da işin saptırılması meselesidir aslında. Anadolu Ajansı yine geçen hafta açıkladı. Türkiye'de 500'e yakın ibadethane var. Ve Amerika ile Avrupa'daki ülkelerle mukayese edildiğinde nüfus başına düşen ibadethane sayısında Türkiye bu ülkelerden 5 kat daha iyi durumda.
Gayrimüslimler yani için değil
Amerika'da
mi hocam?
Amerika'da Müslümanlara kaç tane cami düşüyor?
Tabii.
Avrupa'da kaç tane cami düşüyor? Oysa ki Türkiye'de çok daha fazla kilise, havra, sinagog bulunmakta.
Evet.
Buna ilaveten Türkiye'nin onardığı büyük kiliseler var. Hatırlar mısınız bilmiyorum, yine Haliç kıyısındaki Demir Kilise, Bulgar Kilisesi, hı hı, baştan aşağı yeniden yapıldı. Ya da işte Ermenilerin önem atfettikleri Ani Kilisesi tekrardan onarımdan geçirildi.
Hı hı.
Yani Türkiye bir Müslüman devlet olarak bunları kültürel mirasının bir parçası olarak kabul ediyor, koruyor ve bu mirasa sahip çıkıyor. Ama Avrupa'da ve Batı'daki hiçbir ülkede biz bu kaygıyı görmüyoruz. O zaman sesi çıkmayanların şimdi de konuşmaya hakkı yoktur diye düşünüyoruz açıkçası.
Eyvallah. Hocam yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Son soru da şu olsun. Şimdi Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin ardından içerisinde bulunan fresklerin, mozaiklerin akıbeti ne olacak? İşte Türkiye'de yapılan bir takım restore çalışmalarının durumu ortada. Benzeri bir durumla karşı karşıya kalınır mı? Ayasofya'nın tarihi mirası korunacak mı? Gibi sorular ve sualler insanların zihinlerini meşgul ediyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Gerçi restorasyon bitti de, çünkü restorasyon yanlış hatırlamıyorsam 2008-2009'da o civarlarda yapılıp tamamlanmıştı. Hani böyle bir durumla karşı karşıya kalınır mı? Böyle bir kaygı mantıklı bir kaygı mıdır sizce?
Ben böyle bir şey tahmin etmiyorum. Eğer yani buradaki mozaikler, fresklere başına kötü bir şey gelirse bu Türkiye için gerçekten kötü olur.
Evet.
Dolayısıyla hükümetin bu konuda çok ciddi bir ihtimam ve özen göstereceğini düşünüyorum.
Hı-hı.
Birincisi, benim kanaatimce Ayasofya'nın her bir metrekaresi ibadete açılmayacak. Yani hı, özellikle ikinci kat o üst galerilerin ve bu fresklerle, resimlerle daha fazla dolu olan kısımlar muhtemelen, hatta çatlakların da bulunduğu o kısımlar muhtemelen ibadete açılmayacak diye düşünüyorum.
Hı hı.
Daha ana kubbenin altındaki kısım muhtemelen ibadete açılacak ve orada da aslında çok fazla Müslümanların ibadetini engelleyecek bir görselin olmadığını söyleyebilirim. Sadece mihrabın üst tarafında bir Hazreti Meryem ve İsa mozaiği var.
Hı hı.
O da günümüz teknolojisiyle bir ışık oyunuyla muhtemelen karartılacak gibi gözüküyor. Ayasofya'nın içinde hala yanılmıyorsam küçük bir iskele var. Yani hala bazı yerleri onarımdan, tadilattan geçiyor. Dediğiniz gibi 5-10 yıl önce çok devasa bir tadilattan geçirilmişti. Ama şu an itibariyle bu eserin ciddi anlamda korumaya alınacağı ve diğer camiler gibi belki de çok rahat girilemeyeceği, yani çok özenli bir şekilde koruma tedbirlerinin alınacağını ben açıkçası düşünüyorum. Bu noktada mesela dün Rusya devlet sözcüsü bir açıklama yaptı. Yani Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri bizi rahatlattı, ikna olduk dedi. Yani dolayısıyla UNESCO gibi ya da yabancı devletlerin endişelerinin yersiz olduğunu bu noktada söylemek gerekir. Ben vaktimiz oluyor ama bir unutulmaması gereken iki ismi de hatırlatmak istiyorum bu bağlamda. Birincisi İsmail Kandemir, yaklaşık 15 yıllık bir hukuk mücadelesi veren Ayasofya aşığı bir insan. Yani onun hukuk mücadelesi neticesinde aslında bu Danıştay kararına ulaşılmış oldu. O nedenle bu ismi zikretmek istedim. Kendisinin yeni hedefi de Atina Fethiye Camii. Atina'da yıkılmış Fethiye Camii konusunda zannedersem yeni bir hukuk girişimi başlatacak. Bir diğer isim de yakın zamanda kaybettiğimiz Haluk Dursun Hoca. Evet. Ayasofya Müzesi'nin de müdürlüğünü yapmıştı. Onun Ayasofya'ya katkıları oldukça önemli. Ayasofya hakkında birçok bilmediğimiz şeyi onun müdürlüğü döneminde öğrendik. Ve hatta zaman zaman böyle dar meclisleri Ayasofya içerisinde toplayarak, iftarlar vererek, hatta hatimli teravihler bile kıldırarak Ayasofya'nın içerisinde böyle farklı bir Ayasofya müdürü profili çizmişti. Hem İsmail amcayı hem de Haluk Dursun hocamızı bu vesileyle yad etmek istedim. Mekanları cennet olsun inşallah.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Biz de rahmetli Haluk Dursun hocayla 2008 yılında Ayasofya'da bir röportaj yapmıştık. İşte hocam nasılsınız diye sorduğumuzda dedi ki sırtımı 4-5 tane Osmanlı padişahına dayadım. Elhamdülillah her şey yolunda demişti. Mekanı cennet olsun. Allah tekrar rahmet eylesin. Çok teşekkür ederiz hocam. Güzel bir sohbet oldu. Ayasofya ile ilgili.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Uzaktan telefonla inşallah sağlıklı bir şekilde sohbetimiz gerçekleşmiştir. Tüm dinleyicilerimizi selamlıyorum.
Gayet iyi oldu hocam. Bilmediklerimizi öğrendik. Allah razı olsun. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikteydiniz. Programımızda Ayasofya'nın açılması vesilesiyle biraz Ayasofya'nın geçirdiği serüveni, uzun dönemde geçirdiği serüveni masaya yatırdık. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir programla huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.